Ayrım 14. Eski çağda büyümüş, zenginleşmiş, parlamış, sonra sönüp ölüvermiş. İtin, uğursuzun barınabildiği, dahası işin yürüttüğü bir yer olmuş. Bana sorarsan ilk yıkım, izi bulunmuş olsun olmasın umurumda değil, büyük bir yangınla gelmiş olmalı. Şimdi açıkta kalan yerlerde, kazılıp açılmış yerlerde değil, şu tonla kumun altında yatan yerlerde bir yangın. Şehrin üçte birini silip süpürmüş bir yangın. Niye mi çıkmış? Aklıma kötü şeyler geliyor. Örneğin beceriksiz bir yönetici, batakhanelerde zorbalarla, kamçılarla başa çıkamayınca burayı bir gece kundaklaşmış olamaz mı? Tabii, önemli bir ayrıntısı da var bu işin. Kundakçı da bu arada kazaya uğratılacaktır. Beğenmezsen şöyle bir şey de düşünebilir. Artık kocaman bir ağaç olmuş, Yasemin'in altında yatmakla yetinmeyen bir tecimen torunu, kaçakçılar arasındaki savaşta taraf tuttuğu için. Sözünü kesmiş olmalıyım bu noktada. Bu kadar yüksekten uçmaya başlarsak, diyerek. O günün akşamı gene bu konuya dönmüş olmalı. Ölen ne, yiten ne, karar verebildin mi? Şehri boğan, insanları hasta etmiş, kırıp geçirmiş bir ölet değil. Su basmamış, deprem yıkmamış burayı. Zenginliğin, doluluğun yok ettiği, senin burada bulduğun ya da kurduğun bir düş olabilir. Yazınsal, şiirsel bir ele gelmez olabilir. O da kimseyi ilgilendirmez. Böyle bir şehir için ölümün akşamdan sabaha gelmiş olmayacağını ben de bilirim. Düş kaynağı olarak kurumayan binlerce yıl yaşamış, her yıkıma karşı koymuş, her kırandan yakasını kurtarmış şehirler ortada. Düşün payını küçümsemem. Burada bir şeyler bulunacağını umanlar, bunu bulamadıkları için gelmez olurlar. Burası gerçekten ölür. Geçen yüzyılın adamı olsak ne güzel yakıştırırdık. Serpildi, büyüdü, ruhunu yitirdi, ölmesi kaçınılmaz bir sonuç oldu. Ardından da insan gibi diye ekler ya da eklemezdik. Bizim inceliğimize bağlı bir şey ne de olsa. Ertesi sabah da düşünü anlatırdı. Sanki hiç kimse ölmemiş burada. 2000 yıldır yapılar da kalmış. Üst üste, iç içe birikmiş insanlar da. Çeşitli kılıklar, çeşitli davranışlar, diller. Hiç kimse hiç kimseyi yadırgamıyor. Hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor. Herkes müzede duran bir nesne sanki. Herkes bu açık hava müzesini geziyor. Kendi dışındakileri görüyor. Sen yokmuşsun, ben sıkılmışım, öylesine sıkılmışım ki denizi tutuşturmaya kalkıyorum. Tutuşsa herkes kopup dağılacak. Ben de oh diyerek çıkıp gideceğim. Deniz tutuşmuyor nedense. 3 kutu kibrit, 2 çakmak tüketiyorum. Ama uzakta demir atmış bir gemi parlayıveriyor. Oradan sıçrayan bir kıvılcım gelip yanımdan geçiyor. Surun içindeki bir evin penceresinden içeri giriyor. Nasıl biliyorum diye sorma, anlatamam. Ne yaptın sen? Diyorsun birden yanında bitip. Sen yokken sıkıldım da, diyorum. Elimden tutuyorsun beni. Cayır cayır yanan şehrin içinden geçiyoruz. Çeşmelerin oradaki kapıdan çıkıyoruz. Romalı valinin arabası bekliyormuş orada. Atların başı sorguçlu, huysuz huysuz eşiniyorlar. Arabaya biniyoruz. Vali, Roma yangınından da korkunç, diyor. Gülüyor sanki. Sonra senin horlaman uyandırdı beni. Ha, bir de sarhoşlar varmış yol boyunca. Her biri bir çalılığa doğru söndürmediği cigarasını atıyormuş. Ağzını tuhaf tuhaf büzüyor. Kusura bakma, düş bu. Hanımlardan tümüyle mi vazgeçtin? Diyor Eren'in sesi. Hayır diyorum. Birazdan hepiniz buraya geleceksiniz herhalde. Gözünü hafif kısarak bakıyor yüzüme. Elbet açıklamayacağım. Ama hanımlara yaklaşmak gerektiği de doğru. 15 dakikadır onlara kulak verdiğim yok. Kördü, diyor yaşlı hanım. Kim bilir kim. Yaşamım boyunca gördüğüm en güzel yüzlü insan da kördü. Güzelliğini, başını dik tutuşunu uzaktan görmüştüm Atina'nın en büyük, en kalabalık bir caddesinde. Yanımdan geçtiğinde anlamıştım kör olduğunu. O günden sonra gözleri görmeyen bir insanla arkadaşlık kurmak, dünyayı ondan dinlemek istedim. Olmadı. Gördüğümü görmeyen, duyduğumu duymadığım bir insanla sevişmeyi de kurmuşumdur. O da olmadı. Ama ben de söylemedim mi daha önce? Bu kurgular kim bilir ne alık bir şeydir. Kimi şeyi anlamak için nasıl dinlememiz, nasıl yaşayabilmemiz gerek? İmreniyorum şu yaşlı kadına. Ne güzel söyleyebiliyor kimi şeyi. Bir yanı eksik diye bir insana bakıyorsunuz önceleri. Çok yanlış. Bize göre bir eksikliği var ama o eksiklikle yaşıyor. Onunla ilişkinizde sizin bir türlü sindiremediğiniz bu eksikliği ona duyurmamaya, o eksikliğin farkında değilmişçesine davranmaya kalkışmanız gülünç oluyor. Sizin neyi başaramayacağınızı o çok iyi biliyor. Siz de farkında değilsiniz bile. Onun bildiğini de, kendi eksikliğinizin de. Ne kadar bilge bu kadın. Nevres Hanım kendisine allak bullak edecek, ziyaretin bitiminde sokağa çıkıp bildiği taşları, yolları, biraz ötede baş aşağı sallanan kocaman fanus biçimli sabun kokulu çiçekleri yeniden gördüğünde kendini ne kadar kasmış olduğunu duyacak, birden boşalır gibi gevşetilecek kendini. İpe sapa gelmez bir şeyler söylemek gerektiğini duyarak Ulla McLeod'a dönüp "Su motorunun sesine dikkat ettiniz mi?" diye soracak. 10 dakikalık aralıklarla bir kuş, bir tavuk boğazlanıyormuş gibi gelen o sesi. Bayan McLeod öyle bir şeye dikkat etmemiş olacak. "Sahi mi?" diyecek Nevres Hanım çok şaşarak. Boğazlanan kuşun, tavuğun üstelik kör olduğu duygusuna kapıldığını içinden geçirmekle yetinerek. "Eren haklı. Bugün kadınları dinlemiyorum." Demin Nevres Hanım'ın içi parçalanmış olduğunu düşündüğüm, şimdi sokakta limanın oradaki oteline dönerken yavaş yavaş aydınlanıp açılacak acı nedense daha ilginç görünüyor bana. Erin'in de bu hanımlara katılabilmesi için bir yol bulmalıyım. Büyükelçinin karısını işitiyorum. Kasım'da bir haftalığına annemi görmeye gideceğim. Yanında daha uzun süre kalamam ama nerede olursak olalım yılda bir ona gidişimi aksatmamaya çalışırım. Mektuplaşmamız düzenli olduğu için olanı biteni hep biliriz ikimiz de yaşamında. Annem hiç görmediği ülkeleri yazdıklarıma dayanarak kurduğunu söyler hep. Bense doğup büyüdüğüm şehre her dönüşümde beni çok şaşırtan, yadırgatan bir şeyler görürüm. Ulga McLeod sözünü sürdürüyor. Yadırgamak doğal elbet diyor. Yadırgamamam şaşırtıcı, kaygılandırıcı olurdu. Ama yadırgamanız sizi sarsacak hale geliyorsa çok önemli bir bozukluk var demektir. Sizde ya da gittiğiniz yerde. Bu sözler benim usumdan geçenlerle ilişkili olabiliyor ama kişim açısından yersiz. Bir yerlerde bir bozukluk olduğu doğru galiba. Kalemi elimden bırakıyorum. Eren soran gözlerle bakıyor. Çarkın durduğunu anlatıyor herhalde. Bir an Ulla McLeod'un değil, bu büyük elçi eşinin kocasıyla ilişkisinde nasıl bir tutum benimsediğini kurmaya kalkışıyorum. Üşenç basıyor. Resim çekmeye başlıyorum. Her şeyden vazgeçip. Resim çekmek. Yani neredeyse dakikalarca kımıldamadan, baktığımdan başka bir şey düşünmemeye çalışarak aynı noktaya ya da dönüp aynı noktaya, denize, bir burna, bir sur parçasına, bir ağaca bakmak. Salt göz olup kaydetmek, renklerden, çizgilerden başka bir şey görmemeye çalışmak. Belki bir kışa, belki de yaşadığım sürece, yıllara yetecek bir resmi gözüme, usuma işlemek. Birkaç yıl üst üste aynı yere gidip aynı yerlerin resmini çektiğimde farkına vardım ki yaptığım o resmin ögelerini, parçalarını ayrı ayrı kaydetmekti. Bunları bir araya getirdiğimde ise istediğim gibi oynuyor, dengeleri gönlümce değiştiriyor, ağırlıkları esintilerime uyup dağıtıyordum. Değişmeyen tek şey denizin genellikle mavi adıyla yaftaladığımız düzlüğüydü. Koyların karşılık kıyısı, evler, dağlar, burunlar resimden kolaylıkla çıkarılabiliyordu gerektiğinde. Ortaya çıplak düzlük kalabiliyordu. Boğaz içinde bile çırpıntıyı yok sayıp karşılık kıyıyı silebilmişimdir. Bu düzlüğün ancak çırpıntıları, karaları, karşılarıyla anlam kazanabileceğini bilmediğimden değil elbet. Ama yaşadıklarımda herhangi bir şeyden anlamadığını taşıyacaksa bu su düzlüğüdür. Genellikle mavi diye düşündüğümüz bu deniz düzlüğü. Ölürken bunu görebiliyor olmayı düşlemişimdir. Eren'le göz göze geliyoruz gene. Çok uzaklardan vardığım belli olsa gerek. Kaygılı. Saatini gösteriyor. 5'e 10 var. Hiç kulak vermedin hanımları bugün. Ne oldu? Haklı. Hanımları bir araya getirme oyunumuza ne kadar önem vermiştik oysa. Sığırım bugün diyorum. Narlar şehrinde sığırlığı 2 kez yaşadım. kulağıma su kaçtığı için. İlkinde bir kulağım tıkanmıştı. Arabaya binip kilometrelerce ötede kulağımı yıkatıp dönesiye 24 saat boyunca kudurmuş gibiydim. İkincisinde iki kulağım da tıkandı. Narlar şehri, insanların buralarda yeniden yaşamaya başladığı ilk yılların tasarlamaya çalışmış olduğum sessizliğinden daha çok derin bir sessizlik içindeydi benim için. Her ses, her selen inanılmayacak kadar uzaklardan belli belirsiz geliyordu. Kendi sesimi işitemediğim için konuşurken gırtlağımı oynatmakla yetiniyormuşum çoğu zaman. Karşımdakileri de sağır durumuna düşürüyormuşum. Sokakta bacağıma dayanan şeyin araba olduğunu dönüp şaşkınlıkla bakıp gördükten sonra, neden sonra çok çok uzakta korna sesleri işitmiş olduğumu anımsamıştım. Ankara'da yeniden işitir duruma geldiğimde sağırlık üzerine öğrendiklerimin günün birinde kazanacağı önemi bilmiyordum henüz. Seslerin hemen hemen tümüyle yitmesi kudurtmamıştı beni. Neredeyse barıştırmıştı her şeyle. Tehlike vardı, dikkat edilmeliydi. Ayrıca kulağımın yeniden açılacağından emin gibiydim. Bibik ömrünün son 3 ayını artık tümüyle sağır geçirdi. İkinci sağırlığım sırasında birkaç saat süreyle sesi bana işittiremeyişini ne kadar yadırgamış olabilirim bilemem. Ama kendini bildiğim günden bu yana dünyasını düzenlemiş olan sesler sustuğunda anamın ölümüyle dünyasından eksileni günlerce süren bir sessizlik içinde kollar gibi görünmüştü bana. Ama ben de evde 20 günlük korkunç bir düzensizlikten sonra bildiği sesleri yeniden sürdürür olduyduk. Her şeyin varlığı ancak görünürlüğe indirgendiğinde bu toptan susmayı da yavaş yavaş alışa alışa yaşamış olduğunu düşünmek istiyorum. Ne yaşadı? Benim başkalarının konuşmadığımız, yürüyemediğimiz, kıpırdamadığımız bir dünya sonu gelmez bir bekleyiş miydi onun için? 34 gün olanı biteni en çok en iyi görebileceği odada seçtiği 2-3 yerden neredeyse kalkmaması keyifsizliğinin yanı sıra bu sessizliğe bulduğu bir çözüm müydü? Bu sessizliğe alıştı mı? Alıştıktan sonra mı yeniden biraz biraz evin bir odasından bir odasına gidip geldi? Yaşlı kadın gülerek, "Şimdiki zamanı bilirsiniz. Yaşamakla kalırız. Onu düşünmeye vakit bulamayız hiç. Durmaz, geçer gider. Ondan olacak ya, geçmişi yorumlarız bir yaşam boyu. Onu anlamaya, onda bir anlam bulmaya çalışırız. Ya da geçmişi de, geleceği de, aralarındaki sanki hiçbir ayrım yokmuş gibi aynı hızla, aynı şekle düşleriz, kurarız diyor. Geçmiş üzerine konuşmak çok önemli bir işimizdir. Geçmişle oynamaya kalkmak herkesin kınadığı bir şeydir. Oysa hangi anın geçmişi, hangi başka anın geçmişine benzer içimizde? Aynı geçmiş olması beklendiği halde. İşitiyorum, yanlarındaydım. Söz nerelere gelmiş böyle? Geçmişi anlamalı, anımsamalı ama düşleyebilmeli de, derim ben. Şimdi izin verin, ben denize gideyim. Kalkıyor. Büyükelçinin karısına iyi yolculuklar diliyor. Nevres Hanım'a, cuma günü 4'te buluşuyoruz burada, diyor. Şapkasını başına geçiriyor, yola düşüyor. İki kadın çay getiriyorlar. Bize de, diyor Eren. Geldin mi? Başımla, evet diyorum. Büyükelçinin karısı, pek anlayamadım o söylediğini, diyor. Ölümlerin yaşanması, anlaşılması üzerine. Siz ne anladınız? Nevres Hanım dalgınlık içinde, ben de pek iyi anlamadım ama şöyle bir şey demek istedi galiba. Ölümleri işitmekle, öğrenmekle anlamayız. Onları yıllar boyu yaşamamız gerek. Gene de pek açık bir şey sayılmaz diyor büyükelçinin karısı. Çayımı o yana bakarak yudumluyorum. Nevres Hanım başını dalgın dalgın sallıyor. Birden anımsıyorum. Küp gibi sığır dönüş otobüsünü bekliyordum Narkent'in girişinde. Dağılmış parçalarımı toplamaya uğraşıyordum sanki sessizliğin içinde. Buranın sunduğu temel meta bir zamanlar cana yakınlık, konukseverlikti. Şimdi ise belli bir ulusun gezmenleri ezici çoğunlukta olduğu için onların dilini konuşarak, onların isteklerini karşılamaya çalışarak oraya doluşmuş bir takım başka yabancıların mallarını sattıkları bir pazar, bir aracı olmuş Narkent. Herkes ancak Narkentlerin gördüğü bir fiyat yaftasıyla dolaşıyor göğsünde. Üstelik Narkentliler ev sahibi değil artık. İşgal altındalar. diyordum kendi kendime. Kendilerinin de katıldığı ama onları çoktan aşmış bir pazardı bu. Bir zamanlar gene öyle olmuş olsa gerek diye düşündüm. İşgalin taşınmazlığı, katlanılmazlığı altında çöküş.